Ayrım 3, sayfa 37. Dombalak Yaya. Bir tarihte Dombalak Yaya adında yaşlı, nur yüzlü, oldukça şişman ve çok sevimli bir kadın tanımıştım. Aslında bu tatlı insan yakın arkadaşlarından birinin kayınvalidesiydi. Arkadaşıma neden onu bu garip adla çağırdıklarını sorduğumda bir an sessiz kaldı. Sonra asıl adını kimsenin bilmesini istemiyor. Ama Türkçe'de Yaya diye özel isim, insan ismi bulunduğunu sanmıyorum. Haklısın. Yaya, Ermeni çocuklarının günlük konuşmalarında büyük anne anlamında kullandıkları bir sözcük. Şaşırmıştım. Aa, senin kayınvaliden Ermeni mi diye sordum. Arkadaşım sanki utanmış gibi. Evet, ne yazık ki eşimin annesi Ermenidir. Ben kızmıştım. Dur dedim ve sürdürdüm. Neden öyle korka korka ağzın içinde geveliyorsun? Ermeni ise Ermeni, ne olmuş yani? Kendi seçmedi ya Ermeni olmayı. Arkadaşım bu kez savunmaya geçti. Yok canım, yok da. Aslında o bizlerden daha Türktür. Bir görsen şaşarsın. Bizim tüm geleneklerimizi, yemeklerimizi, sofra adabımızı bizden daha iyi bilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Bana kalırsa sen gerçekten de utanıyorsun bu durumdan. Oysa tanıdığım kadarıyla o çok tatlı ve sıcak bir insan. Keşke Dombalak Yaya'nın asıl yaşam öyküsünü öğrenebilseydik. Bu konuşmadan sonra evlerine daha sık gidip gelmeye başladım. Bir gün saçlarımı tek bir örgü yapıp ensemden aşağı bırakmıştım. Dombalak Yaya beni görür görmez, "Ah, Lucy'nime benzemişin," deyip hızla odasına girdi. Fırsattır dedim içimden ve doğru odasına gittim. Kapısını tıklatıp içeri girdiğimde yeminisinin kenarıyla alelacele gözlerini silmekteydi. Yayacığım, Lucy'n de kim? Kısa bir süre öyle yüzüme baktı. Sanki yüzümde, bende bir başkasını görmek istiyor gibiydi. Konuşmakla konuşmamak arasında gidip geliyordu. İçimden bu tatlı insanın konuşması için yüreklendirmek geldi. Yayacığım, ben de Ayşegül gibi sizin kızınız sayılırım. Hem Ermeni olduğunuzu biliyorum. Bu durum çok da ilgimi çekiyor. Şimdi bir kez daha sorabilir miyim Lucy'nin kim olduğunu? Dombalak Yaya'nın gözleri yeniden bulanmış ve gözyaşlarıyla dolmuştu. Uzanıp ellerini ellerimin arasına aldım. Sanırım asıl o zaman beni kendine daha yakın buldu. Lucy'n benim kızımdır. Öyle mi? Ben bir tek Ayşegül'ün kocası olan oğlunuzu, yani Fikret'i tanıyorum. Lucy'ni mi tanıyamazsın? O gitti. Yeniden ağlamaya başlamıştı. Bu kez dayanamadım. Yanına oturup Dombalak Yaya'ya sarıldım ve... Yayacığım, anlatmak seni rahatlatacaksa anlat. Yoksa bol bol ağla, öyle de açılırsın. Sen çok dost bir kızsın yavrum. Ayşegül'üm ne iyi etmiş de seninle arkadaşlık kurmuş. Birazcık sakinleşmiş gibiydi. Gözlerindeki çekingenlik yavaş yavaş yerini güvene bırakıyordu. Birden hiç soru yöneltmemem gerektiğini duyumsadım, anlamıştım. Dombalak Yaya, Lucy'nin öyküsünü anlatacaktı. Nefes bile almaya çekinerek dinledim. Biz o zamanlar Van'da yaşıyorduk. Evimiz gölün kıyısındaydı. Gölümüz, Van'ımız bizim her şeyimizdi. Hepimiz, yani bütün köy ahalisi, deniz dediğimiz Van'da balık tutardık. Daha doğrusu kocalarımız hep birlikte denize açılırdı. Apelim de iyi bir balıkçıydı doğrusu. Sonra kızım dünyaya geldi. Güzelim, güneşim, evimin neşesi Lucy'nim. Burdagil komşumuzdu. Kızımın göbeğini karısı Hınobacı kesmişti. Lohusa şerbetini de Refika ile Şefika, yani köyümüzün ikizleri kaynattı. Onlarla kız kardeş gibiydik. Herkes birbiriyle iç içe yaşardı. Hiçbirimiz doğru dürüst Ermenice konuşamazdık ama Kürtçeyi ve Türkçeyi bilirdik. İyi de konuşurduk. Köyümüzde ayrımcılık olmadığından bizim de aklımıza gelmezdi kimin ne olduğu. Ne isterse olsundu bizim için. Makbul olan insan olmasıydı. Birden durdu. Yüzüme baktı. Ben susar diye korkumdan gözlerimi gözlerinden kaçırdım. Yanlış anladı sanırım. Korkma, yüzüme bak kızım. Senin bir suçun yok ki. O başımızdaki ağaları, beyleri kışkırtanlar var ya, onlar utansın derim ben. Sıkılmadınsa devam edeyim. Neden sıkılayım? Asıl ben sizin üzülmenizi istemem Dombalak Yayacığım. Üzülsem de kâr eder mi? Olanlar oldu bir kere. Birinci hayatımda kaldı hepsi. Peki birazcık daha anlatmak ister misin? Evet, birazcık değil, hepsini anlatacağım bugün. İşte biz böyle iç içe mutlu yaşarken bir gün tellal dolaştı köyde. Duyduk duymadık demeyin diyerek, neymiş, bizim oraların beyi vergi toplayacakmış. Konu komşu toplandık ne yapabileceğimizi konuşmak için. İşte biz toplantı yaparken Ermeni erkeklerini gölün kıyısında çevirmişler. Apelimde işlerinde olarak hepsini yere yatırmışlar. Ya demişler, kelime-i şehadet getirir Müslüman olursunuz ya da sizi kılıçtan geçiririz. Kimleri korkudan duaya başlamışsa da kar etmemiş. Hepsini kılıçtan geçirmişler. Bunlar hangi tarafın adamları? Hangi tarafın olacak? Uydurma belgeyi toplayacak olan beyin adamları takımı. Sonrası o iş bitince evlerimizi bastılar. Lucy'nim o sıralar 10 yaşında var yok. Ama yavrum genç irisiydi. Herkes onu daha büyük sanırdı. Zaptiyeler komşunun evini sardıklarında çığlıklar yeri göğü tuttu. Arakel Ağa toprakla uğraşırdı. Daha yeni ziraat vergisini vermişti. Yok işte yok, canım mı alacaksınız diye bağırdığını duydum. Arkasından da karısının çığlığını. Yapmayın, siz Allah'tan korkmaz mısınız? Anladım ki yan evde çok kötü şeyler oluyor. Lucy'nin sıcak yatağından kaldırdım, doğru dama çıktık. Balık tuzladığım büyük yayvan seleler vardı. Onun içine kızımı koydum. Üstünü de kalın ağlarla bezleri örttüm. Ben de hemen yanı başına çöktüm. Lucy'nime sıkı sıkı sarıldım. Az sonra bizim avludan yan evdeki zaptiyelerin sesini duydum. Ulan bu evde kimse yok mu? Ne zaman kaçtı bunlar? Ne biçim ev burası? Bu evin kadınları nerede acaba? Onlar böyle bağıra çağıra evi talan ederken işlerinden biri havaya ateş etti. Tam üç el. Neredesiniz ulan? Çıkın ortaya. Karıları öldürmüyoruz. Diri diri beye götüreceğiz. Emir böyle. Sonra üç el daha ateş edildi. Birden kolumda bir yanma oldu. Bağırsam bağıramam. İşte o anda elime sıcak sıcak bir şeyin aktığını hissettim. Aşağıdakiler defolup gitmişti. Hemen balıkçı lambasını yaktım. Lucy'ninle gizlendiğimiz köşeyi aydınlatayım dedim. Birden yavrumu gördüm. Kanlar içindeydi. Havaya doğru açılan ateş yavrumun, Lucy'nimin göğüs kafesini delik deşik etmişti. Gerisini hatırlamıyorum. Bu tümceden sonra Dombalak Yayı hıçkırarak ağlamaya başladı. Dünyadan, çevresinden kopmuştu. Onu anılarıyla baş başa bırakmam gerektiğini hissettim ve sırtını şefkatle sıvazlayıp odasından çıktım. 2. Aradan birkaç gün geçmişti, telefonum çaldı. Arayan Ayşegül'dü. Dombalak Yayı beni görmek istiyormuş. Hemen koştum. Yeniden odasında yanındaydım. O soru sormama bile olanak tanımadan anlattı. Yavrum, seni merakta bırakmak istemedim. Geçen gün için kusuruma bakma. Bazen böyle çok kötü oluyorum. Onu rahatsız etmekten korkarak ağzımın içinden mırıldandım. Ne kusuru Dombalak Yaya? Asıl siz beni bağışlayın. Öyle bırakıp kaçtığım için ama sanırım birden o günkü zaptiyeler adına utandım. Daha fazla yüzünüze bakacak cesaretim kalmamıştı. Birden konuyu değiştirdiğini fark ettim. Bak sana ikinci hayatımı ve kocamı da anlatacağım. Ben öyle birden çocuksuz ve kocasız kalınca eve kapandım. Arada bir köyün zenginlerini temizliye, börek baklava açmaya gidiyordum. Bir gün bir tanesinin evine şehirden bir kumaş tüccarı gelmiş. Evin hanımı beni yanına çağırdı. Yaptığın hizmetlerden çok memnunuz Kohar Hanım. Şuradan bir kumaş beğen de bir top da sana alayım. İşte Ahmet Bey bu alışveriş sırasında beni görmüş. İş görmeye gittiğim evin kapısını aşındırmış. Ben bu genç dulu almak istiyorum diyerek. Sonunda köyde bir çöp çatan kadın vardı. O araya girdi. Ahmet Bey ile evlendik. Onun yaşadığı şehire gittik ama ne yazık ki nereden duyulmuşsa duyulmuş rahat vermediler. Dükkanımızın duvarlarına Gavur Ahmet'imi yazmadılar. Ermeni dulu, Ermeni dülü verir mi yazmadılar. O da yetmedi, kapımızda bağırdılar. Velhasıl çareyi tası tarağı toplayıp oradan taşınmakta bulduk. Bağırdık gittik Ankara'ya ama oraya da ben hiç mi hiç alışamadım. En sonunda İstanbul'u bulduk. Adım Kohar'dan Güher'e dönmüştü. Fikret'imi kucağıma alınca da yeniden dünyaya geldim. Peki ya Dombalak Yaya adı? Ha bak, onu da torunum uydurdu ama bilmeden öyle bir iş yaptı ki. Ne denir? Azaduhi. Köyde herkes Çağdaş Azat diye ünlermiş. Çargaş yani gözü pek hiçbir şeyden korkmaz. Erkek gibi bir kızdı. Öyle ki biraz rahat otursun, bir meslek öğrensin diye halı dokuma atölyesine çırak vermişlerdi. Küçük erkek kardeşi Simon da ablasıyla işe gidip geliyor, orada getir götür işleri yapıp okul harçlığı çıkarıyordu. Bir gün yan atölyenin sahibinin küçük oğlu Azaduhi'nin kardeşi Simon'u dövünce işler karıştı. Azat halı dokuma tokacını kaptığı gibi doğru komşu atölyeye koştu ve onu engellemeye çalışan delikanlıyı bir güzel tokaçladı. Bir hafta sonra Çargaş Azaduhi'ye görücü geldi. Dövdüğü delikanlı komşu atölyenin sahibinin büyük oğluydu. Azad'ın hem cesaretine hem de güzel yeşil gözlerine vurulmuştu. Annesini ve yengesini kızı istetmek için göndermişti. Söz kesildi, ardından nişanlandılar, sonra da köyde büyük bir düğünle evlendiler. Artin, Azad'ına düğün armağanı olarak altın paralarla süslü bir başlık taktı. 40 gün, tam 40 gün sürdü mutlulukları. Azaduhi, kocasına karnında bir bebek taşıdığını söyleyemedi. Buna zaman bulamamıştı. Çünkü bir sabah Yozgat tepelerinde şafak sökerken Azad neşeyle yatağından kalktı ve doğru mutfağa indi. Amacı hemen bir katmer açıp kocasına Artin'ini işe gitmeden yedirmekti. Aynı anda asker kaputu giymiş bir delikanlı kapılarını çaldı. Asker ağa kapıda dikilmiş, bu evde kaç erkek var diye soruyordu. Azad doğruyu konuştu. Aha, bu benim göççüğüm. Henüz 10 yaşındadır kendisi. Başka? O sırada avludan konuşmalarım Kulak misafiri olan Artin ancak kapının eşiğine varmıştı ki nereden çıktıkları belli olmayan iri yarı iki adam Artin'i kollarından kavradılar ve sürükleyerek götürmeye çalıştılar. Adı Duhi niye uğradığını şaşırmıştı. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Yetişin komşular, kocamı, Artin'imi götürüyorlar. Hem bağırıyor hem de adamların arkasından koşuyordu. Birden koluna bir el mengene gibi yapıştı. Avrat halini nereye koşuyorsun sen? Kazım Karabekir Paşa'nın emridir. Kocan askere alındı. Azat şöyle bir silkindi, hem kolunu kurtardı hem de elindeki oklava sopasını delikanlının sırtına indirdi. Bir iki inliğe dursun, Azaduhi bağırıyordu. Harut'in askerliği bitireli çok oldu. Allah'ınızdan korkun. Hem hangi tarafa götürüyorsunuz? Orasını ben bilemem. Emir kuluyum. Böyle söyledi genç asker. Ne bir sözcük eksik, ne bir sözcük fazla. Sonra orada bekleyen atını atladı, gözden kayboldu. Bu, Azaduhi'nin kocası Artin'in son görüşüydü. Aradan günler, haftalar geçti. Ne gelen oldu, ne de bir haber gönderen. Yozgat'ın sorgununda herkes susmuştu. Bebeler ağlamıyor, köpekler bile havlamaya çekiniyordu. Türk aileler Ermeni komşularını teselli etmeye çalışıyor. Üzülmeyin, göreceğiniz, gidenler bir gün geliverecek diyorlardı. Umutlar hep boşa çıktı, hiçbiri dönmedi. 2. Azaduhi'nin doğum sancıları tuttuğu gece Kayseri Talas'tan teşcire gönderilen bir grup Yozgat sorgununa varmıştı. Abdi Bey diye tanınan bir huvat tüccarı o gece gelenleri buğday silolarının bulunduğu arazide konuk etti. Silonun kapısını açtı ve "Ey ahali, isteyen istediği kadar buğday tüketebilir," dedi. Ortada ateşler yakıldı, buğday aşları kaynatıldı, insanların karınları doyuruldu. Çargaş adının doğumu zor olacağı benzerdi. Çektiği onca sıkıntı yetmezmiş gibi şimdi de bebek ters geliyordu. Köyün Ermeni ebesi Zartuhi Mama, meslektaşı Hanife Bacı'yı çağırttı. Hanife Bacı, kısacık bacaklarının gücü yettiği kadar koştu, yetişti. İki ebe, el ele Azad'a yardım ediyorlardı. Derken su kaynatmak için kazan gerekti ama herkes evlerindeki büyük kazanları siloların oraya göndermişti. Hanife Bacı hemen Simon'a seslendi. "Var git siloların oraya da, boş kazan var ise kap da gel." Simon fırladı. 10 dakika ya geçti ya geçmedi. Yanında aslan gibi bir yiğitle döndü. Delikanlı, koca kazanı yüklenmiş getirmişti. Zartuhi Mama sordu. "Sen de kimsin? Necisin?" "Ben Talas'ta Arakel'im. Kayserili halı tüccarı Armenak Efendi'nin oğluyum. Hele dur şöyle. Belki bir yardımın olur. Erkek kuvveti lazım olacağı benzer. Boş durma. Ateşi yak da kazanı üstüne oturt. Bize kaynamış su gerekecek." Arakel yanıtlamadan istenileni yaptı. Derken içeriden tiz bir bebek çığlığı duyuldu. Yüreği hop etti Arakel'in. Anası en küçük kız kardeşi Agavni'yi yürüyüş sırasında doğurmuştu ama bebek 3 gün ancak yaşadı. Yolda bir yere gömüverdiler. Bu bebeğin çığlığı ona bunları anımsatmıştı. "Hele gel bir yol, ne öyle taş duvar gibi duruyorsun, tut bakayım şunu." "Tut bakayım," diye Hanife teyzenin uzattığı yeni doğmuş kanlar içinde bir bebekti. Arakel bir an olduğu yere yığılacak sandı. Sonra toparlandı, yol yorgunluğunu filan unutmuştu. Derken içeriden Zartuhi Mama çıktı. "Açık doğdu emme, güzel bir kız. Hadi gel benimle de şunca hızı yıkayıverelim." Arakel'in içi birden aydınlandı. Her şey ama her şey silindi. Ne yola çıkma nedeni, ne tabanlarının sızısı, ne de Kayseri'de talan edilen halı atölyeleri. Hepsi yok olup gitti. Şu an varsa yoksa kollarında tuttuğu minik bebek vardı. Gözünde, beyninde ve yüreğinde. "Haydi Mayrik, yıkayalım şu kızı bir güzel. Adım Zartuhi'dir. Yakınlarıma Zartuk Mama." Bebek yıkandı, paklandı, kundaklandı. Sıra onu anasına teslim etmeye gelmişti. Hanife teyze ve Zartuhi Mama bir şeyler fısıldaştılar ve bu görevi Arakel'e verdiler. "Haydi bakalım delikanlı, göster kendini. Bu kadının kocası yok mu?" "Vardı, vardı da askere gitti, dönmedi. Eh madem öyle görev bana düşüyor desenize." Böylece kollarının arasında Agavni, içinden ona bu adı vermişti. Yavaşçacık Azaduhi'nin lohusa yatağına yaklaştı. Bebeği anasının yanı başına bırakırken Azad gözlerini açtı. Bir an şaşkınlıktan dilini yutuyordu. "Harutinim döndü mü?" diyecek oldu ama gücü yetmedi. Gözleri kapandı, uyuyakaldı. İşte Arakel o anda anladı kaderinin ne yöne çizildiğini. Yatağın yanına yere bağdaş kurdu ve bir daha kalkmadı. 3. Dışarıdan çığırtkanların sesi duyuluyordu. "Kafile yola çıkıyor, kafile yola çıkıyor." Hanife teyze Arakel'i kolundan yakaladı. "Yürü, yürü çabuk, benim eve gidiyoruz." "Ama Azad," diyecek oldu bir iki. "Bırak şimdi Azad'ı. Hele benim eve gel, az bekle, ortalık sakinleşsin sonra." "Ama ben Azaduhi ile Agavni'mi bırakamam." Arakel olduğu yere yapışmıştı sanki. Birden kapının vurulduğunu duydular. İçeri 2 kişi girdi. Önce lohusa yatanı gördüler, sonra yerde oturanı. Birbirlerine baktılar. Konuşacaklardı ki bebek ağladı. Araker ayağa fırladı. Agavni'yi yavaşça kucaklayıp Azad'ın kollarının arasına yerleştirdi. Azad'ım, haydi bir gayret et. Agavni'mizin meme vakti geldi galiba. Dışarıdan gelenler yeniden birbirlerine baktılar. Sonra çıkıp gittiler. 1998, Moda, İstanbul. İzmit türküsü. Askem gemi havan, nerkin viran tavan, harsı veri odan, pesan var ya odan, moris odan tavan, ak paris tagagan, katsek isek immayrigiz, hars illalu dari. Bu gemgem havasıdır, evin tepesi tavandır, gelin yukarıki odadadır, damat aşağıdaki odadadır. Anamın odası tavanda, ağabeyim ihtiyar heyetinde, gidin anama söyleyin. Gelin olunacak yıldır. İzmitli anneannemin anısına. Yuvacık. Köy toprağı verimliydi. Verimli olmasına da ekip biçecek adam kalmamıştı. Zorunlu göç, tehcirden geriye sağ dönenler ya hasta kadınlardı ya da kiminin karnında bebekleri, kocaları öldürülmüş, kimisi de zorunlu göçten sağ kalmak uğruna karınları yüklü dönen tazelerdi. Öykünün başında alınan bu İzmit türküsü Bahçecik yöresine aittir. Tüm İzmit köylerinde yaşayanlar zamanında bu türküyü bilir. Ermenisi türkü bir arada söylermiş. Yazarın notu. Yuvacık İzmit'e bağlı bir köydür. Bu sözcük esas alınarak öykünün kimi yerinde sözcük oyunları yapılmıştır. Yazarın notu. Öyküyü en başından anlatmak gerekirse aslında Yuvacık'ta herkesin mutlu olduğu, yuvalarında ağız tadıyla yaşadıkları zamanlara dönmek lazım. Bir zamanlar İzmit ve yöresi insanların çok mutlu, muhabbetli ve iç içe yaşadığı bir yerdi. Ta ki o bildik lanetli tarih gelip aileler, dostlar birbirlerinden koparılıncaya dek. Aşunyan ailesi tüm Yuvacıklılar gibi kendi yağlarıyla kavrulan dürüst bir aileydi. Yalan dolan bilmezler, kimseyi aldatmaya kalkışmazlardı. Baba Abraham Ağa, 3 oğluyla dul kalmıştı. Köyde herkes aracı olup çöpçatanlık etmeyi denediler ama kimse Abraham Ağa'yı yeniden evlenmeye razı edemedi. Arşaluyum gitti, onun yerine hiç kimseyi aşımı ortak etmem diyor da başka bir şey söylemiyordu. Böylece 3 oğlunu kendince babasından öğrendiği gibi yetiştirdi. Oğulları da çalışkan ve baba sözü dinleyen insanlardı. Abraham Ağa, bana okuyan değil, çalışan adam lazım dedikçe seslerini çıkarmadan çalıştılar. Üçü de çiftçi oldu. Çiftçibuk dendi mi Arakel, Apel ve Armenak'ın sorulurdu. Babaları oğullarıyla gurur duyar, biz Ayp ailesiyiz derdi. Ayp, yani Ermeni alfabesinin ilk harfini kullanmak, Aşunyan ailesinde gelenek ola gelmişti. Abraham Ağa, Arşaluyus Hatun'la evlendiği zaman köyde herkes, Türk'ü, Ermenisi, Rum'u, düğünlerine davetliydi. Köyün ozanı ve atışma ustası Vartan Ağa aldı sazı eline ve İzmit yöresi türküleri söylemeye başladı. Abraham'ın ve Arşaluyus'un en sevdiği türkü olan Askem Gemi Havan eşliğinde kalkıp oynadılar. O gece Abraham sevgili karısına şöyle dedi. Arşaluyus ağaçık, can ağaçık, evlatlarımın tohumları sende yeşersin. Onlar böyle güzel bir aşk ve sevgiyle girdiler gerdeğe. Arşaluyus çok neşeli bir kadındı. Hangi işe kalkışırsa kalkışsın, şarkı türkü söylerdi. Bir gün kocasına şöyle dedi. Abraham Ağa, fark ettin mi senin adının, bir de benim adımın baş harflerini al, etti 2 ayıp, bir de soyadımız etti 3, bir de yoldakini sayarsak etti 4. Arşaluyus Hatun gebe olduğunu böyle bildirdi kocasına. Kocası, bu gelen herhal oğlandır dedi. Neden böyle dediği bilinmez ama söylediği çıktı ve ilk oğlana Arakel adını verdiler. Doğum biraz zor oldu. Dayık, yani ebe mayrik, çatısı dar da ondandır diye karar verdi. Doğumdan 6 ay sonra Arşaluyus bacı yeniden gebe kaldı. Abraham ağam, bu gelen ister kız olsun ister erkek, biz yine ayıplı bir at kolalım. Emin. Abraham ağa, biricik arşasını kırar mı? Gelen yine oğlan çocuğuydu, adını Apel koydular. Arşaluyus karşı çıkmadı ama içinden neden Apel'i seçti, keşke Agop olsaydı diye geçirdi. Kendisi öyle neşeli bir insandı ki Apel, yani Ermenice yas anlamına gelen bu isim çok içine sinmemişti. 4 yıl sonra Arşaluyus Hanım yine yüklüydü. Bu kez bir kız gelse bari bana arkadaş olur diyordu ama istediği olmadı. Yine nur topu gibi bir oğlan bebek diye bağırdı dayık mama. Ne edelim, analı babalı büyütürüz inşallah. Arşaluyus'un bu dileğine kocası şöyle yanıt verdi. Büyütürüz, büyütürüz, çiftliği de büyütürüz inşallah. Büyük Ayp çiftliği olacak adı. Peki ya bu oğlanın adı ne ola? Armenak. Güzel isimdir Armenak. Babamın da adıdır. Bilirsin Arşol. Aradan 2 koca yıl daha geçti. Yıl 1900. Hiç beklemedikleri bir zamanda Ahşalıyız Hatun yine gebe kaldı. Karnı büyüdükçe halsizleşti. Dayık mama ile dertleşirken bu nasıl şey dedi. Ben üç oğlumda da böyle olmadım. Zor mor doğurdum. Gebelik desen hop diye geçti. Dayık mama da eh Ahşobacı yaşını alıyorsun gayrı. Genç açık değilsin diye noktaladı. Ahşalıyız'ın sancıları tarlanın ortasında tuttu. Öyle ki yere devrildi kaldı. Üç sıra ileride kocası Abraham Ağası harman kaldırıyordu. Hemen koştu yetişti. Oğlanların büyüğünü de haydi Arakel, var get dayık ebeyi çağır diye köye gönderdi. Dayık gelinceye kadar Ahşalıyız bacanın suyu boşalmış, bebek yola çıkmıştı. Derken son bir çığlık daha duyuldu. Dayık bu çığlığa yetişti ama geç kalmıştı. Çünkü bebek ınga diyerek dünyaya merhaba derken nedense anası kan revan içinde kalmıştı. Abraham Ağa'nın bebeği görecek hali yoktu. Deli gibi Arşo, Arşom, kadınım diye bağırıyordu ama ne çare. Ahşalıyız bebeğinin ilk ingasını bile duyamadan dünyadan göçmüştü. Köyün papazı Gregorian usulü dualar okudu, ölüyü gömdüler. Aradan bir hafta geçti. Ebe Mayrik bebeğe bir süt anne buldu. Sıra ismini koymaya gelmişti. Süt anne bu minik kızı çok seviyordu. Ona Keganuş adını verdi. Dayık ebe Abraham Ağa'ya sormak istedi. Ağam, bebeğe ne isim koyak? Abraham Ağa, Arşos'u gideli iyice içine kapanmıştı. Tarlada çalışıyor, eve gelince de odasına çekiliyor, hiç kimseyle konuşmuyordu. Oğlanlarla yaşlı anası ilgileniyordu. Öyle dalgın dalgın otururken birden ebeyi karşısında görünce şaşırdı. Ebe Mayrik, Ahşalıyız'ım gider ayak bana kendi gibi güzel bir kız armağan etti. Kararan evimi aydınlattı bu küçük kız. Artık Alp'ten vazgeçiyorum. Bu ışıklı kızımın adı Lusik, yani ışıkçık olsun, ne dersin? Pek güzel düşünmüşsün ağam. Ahşalıyız sağ olsaydı eminim çok beğenirdi bu adı. Bir de şey vardı. Neymiş o şey? Süt anne Manika'nın Lusik'e başka bir at taktı da. Ya neymiş bakalım o başka at? Bu bebek çok tatlı. Yakında köyün göz bebeği olur diyerek ona Keganuş yani köy tatlısı diye sesleniyor. Abraham Ağa tesbihinden birkaç tane çekti. Sonra olsun varsın bu kızın iki adı olsun. Belki de ona uğurlu gelir. Böylece Keganuş Lusik önce ailesinin sonra da tüm köyün göz bebeği oldu. Pazar yerinde herkes bu kızı sever, eline ya bir oyuncak ya bir yiyecek alıp verir, onu şımartırdı. Çok cimri bilinen bakkal Hamza bile Lusik'e her görüşünde ''Aman da benim güzel yeğenim'' diyerek bebeği güldürmeye çalışır, sonra bir peksimet ya da taze ekmeğin ucunu koparıp eline tutuştururdu. Yıllar yılları kovaladı. Arakel, Apel ve Armenak yavaş yavaş çiftlik, tarla işlerine daha da şevkle sarıldılar. Lusik ise okula başlamıştı. Öyle başarılıydı ki evde durmadan okuyacağım, hep okuyacağım, büyük okullara gideceğim diyordu. Mahalle mektebindeki dersler çok kolay geliyordu. Bir gün öğretmeni Baron Hayk, Abraham Ağa'yı çağırdı. Lusik'i ne yapıp ne edip İstanbul'a göndermelisiniz ağam. Bu kız çok güzel okur. Evet, iyi dersiniz öğretmen bey de bizim İstanbul'da akrabamız yoktur. Hem 10 yaşında bir kızın sorumluluğunu kim üstlenir? Benim İstanbul'da teyzem var. Onun kızı da okula gidiyor. Bana güvenirseniz... Hele bir düşüneyim diyerek çıktı öğretmenin odasından Abraham Ağa. Bu okul işi onun da aklına yatıyordu. Oğlanları çifti yaptım, bari kızım okusun diyordu. Şimdi önlerine fırsat da çıkmıştı. O akşam anasını ve çocuklarını etrafına topladı, kararını açıkladı. Lusik İstanbul'a okula gidecek. Odada bir sessizlik oldu. Hiçbirinden çıt çıkmıyordu. Abraham Ağa sürdürdü. Onun okuyup kendini kurtarması hepimiz için iyi olacak. Arakel söz aldı. Ne olsa 18'ine basmıştı. Hayrik, iznin olursa sormak isterim. Keganuş'umuzu İstanbul'a kim götürecek? Süt annem annik bu işe taliptir. Kocası Hüseyin İstanbul'a tahıl götürür bilirsiniz. Hasat kaldırıldıktan sonra o yaz sonu Lusik, ağabeyleri, babası ve yayası ile vedalaştı. Dayık ebeye, bakkal Hamza amcaya, kahveci Zekeriya amcaya tek tek uğrayıp helallik aldı ve süt annesi annik ile Hüseyin amcasının tek atlı arabasına binip İstanbul'a gitti. Yıl 1910. 3 yıl çok huzurlu geçti. Lusik yaz saatlerinde İzmit Yuvacık'a döndü. Ağabeylerine harman yerinde yardım etti. Yıl 1913. Osmanlı İmparatorluğu can çekişmeye ve saçmalamaya başladı. Yok olmadan önceki son çırpınışları ise Aşunyan ailesinin de dağılıp yok olmasına neden oldu. İzmit Yuvacık'ta Aksor yani sürgün uygulanmaya başlandı. Bu zorunlu göçten 6 ay önce süt anne Manik Hanım'ın kocası Hüseyin Efendi'yi bilinmeyen kişiler dağa kaldırdılar. Sonra ölüsü çarşı meydanındaki çınara asılmış bulundu. Göğsüne bir kağıt iliştirilmişti. Gavurla evlenen gavurdur. Cezası ölümdür. Bu köyde yaşanan ilk ölüm olayıydı. Bir asırı aşkın zamandır İzmit ve yöresinde herkes iç içe yaşardı. Hüseyin Efendi'nin ölümüyle Yuvacık'ta bir şeyler değişti. Türkler Ermenilerden alışveriş etmemeye başladı. Ermeniler de Türklerle selamı sabahı kesti. Ancak birbirleriyle akraba gibi yaşamış olanlar görüşmeyi sürdürüyorlardı. Yalnız bu gidiş gelişler gündüz değil, gece karanlık çöktükten sonra yapılıyordu. Süt anne Manik bir gece gizlice Yuvacık'taki yuvasını terk edip İstanbul'a kocasının akrabalarından birinin yanına kaçtı. Yıl 1914. Tehcir başladığında Aşunyan ailesi Konya'ya sürüldü. Kafile çok kalabalıktı. Yuvacık, Bahçecik, Çarh yani İzmit ve Adapazarı çevresi boşaltıldı. Arakel, Apel ve daha pek çok delikanlı doğrudan Konya Karaman'a yol yapımı için gönderildiler ama bir daha onlardan hiç haber alınamadı. Abraham Ağa, oğullarını götürdükleri günlerde üzüntüden hastalandı. En küçük oğlu Armenak 16'sına basmıştı. Bıyıkları yeni terlemek üzereydi. Çok zor koşullarda kafile Konya'ya doğru ilerlemeye çabalıyordu. İnsanlar hastalanıyor, ölüyorlardı. Abraham Ağa öleceğini hissetti. Bir gün bir köyden geçiyorlardı. Birkaç hayırsever kafiledekilere yemek dağıtırlarken Abraham Ağa adamlardan birini gözüne kestirdi. Ağam dedi, oğlumu al. Güçlü kuvvetlidir, çok işine yarar. Ölürse kimseye faydası dokunmaz. Adam tereddüt ediyordu. Abraham Ağa ısrar etti. Bak ben ölmek üzereyim, Konya'yı bulamam. Ama ben Göçebe kabilesindenim. Oğlun da bizimle oradan oraya sürüklenir. Olsun varsın, sağ kalsın da. Adı değişir de dinini değiştirir mi? Benim oğlum çok uysaldır. Hele ben onunla bir konuşayım. O gece bulundukları yerde kıvrılıp uyumadan önce Abraham Ağa oğlun dizinin dibine çekti ve ona şöyle dedi. Armenak, gözümün nuru oğlum. Bu gece birlikte kalacağımız son gecedir. Hayri, ne diyorsun? Ben seni bırakmam. Bırakacaksın oğlum. Yoksa kulağımıza gelen şeyler çok kötüdür. Konya'ya varmadan hepimizi öldüreceklermiş. Ben ne olacağım peki sensiz? Bir adamla konuştum. Helal süt emmişe benziyordu. Sözünde durursa yarın gelip seni alacak. Bundan böyle göçebe olacaksın. Babam, ben senden ayrılmak istemem. Öleceksek birlikte ölelim. Armenak oğlum, bir sana bak bir de bana. 16 yaşının baharındasın. Yaşadığını bilirsem yüreğim rahat eder. Ama ben, sus da beni dinle. Sana bir vasiyetim vardır. Hayatta kalmaya bak ve kız kardeşin Keganuş Lusik'i bul. Ben nasıl İstanbul'a giderim? Seni alacak olan göçebedir. Yakında sen de onlarla tüm yolları öğrenirsin. Duyduk ki İstanbul'da Ermeni okulları tatil edilmiş. Kızlar Vorpanotslara dağıtılmışlar. Lusik'im kimsesizdir. Zavallı Armenak ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda başını babasının göğsüne gömdü, uyudu. Bu gerçekten de birlikte geçirdikleri son gece oldu. Sabah gün ilk ışıklarıyla uyanan Armenak üstünde bir ağırlık duydu. Kalkmaya çalıştı ama uyku arası babası yani Abraham Ağa oğluna sıkı sıkı sarılmıştı. Baba uyan hele, sabah oldu Hayrik. Böyle seslenerek babasını sarsmaya, uyandırmaya çabaladı. Daha doğrusu babasının kendi gövdesine sarılmış olan kolunu itmekti amacı. Ama ne babasını uyandırabildi ne de karnının üstünde gülle gibi ağır, kas katı kesilmiş kolu kaldırabildi. Telaşlandı, bağırmaya başladı. Hayrik, Hayrik can, hadi kalk, uyan. Yan tarafta uyuyanlar bu haykırışı uyandılar. Dur hele Armenak, babanın kolunu yanına koyalım. Abraham Ağa'nın kolu gövdesinin yanına uzatıldı. Sonra yaşlı kadınlardan biri, Kepe oğlu Kepe'yi, İzmit Ermeni ağzı, ölüm, koca adamı uykuda yakalamış dedi. Hemen oracıkta bir çukur kazıldı. Kafiledekiler Abraham Ağa'yı gömmeye çalışırken bir gün önce Abraham Ağa ile konuşmuş olan göçebe çıka geldi. İnsanların bir ölüyü gömmekte olduklarını gördü, anladı. Ne demişti dünkü ağa? Konya'yı bulamam, oğlumu al. Hey ahali, o gömdüğünüz ölünün bir oğlu var mıdır? Armenak babasının sözlerini düşündü, bir iki adım öne çıktı. Vardır, benim. Adın nedir senin? Armenak. Bundan böyle adın Hasan'dır. Yürü benimle, tut bakalım eşeğin yularını. Yıl 1918. İstanbul'da ne kadar yetimhane varsa gezmişti. Göçebe Hasan, elinde babasının tesbihi, göğsünün üzerinde ise babasının son kez birlikte uyudukları gece yeleğinin cebine sokuşturduğu minicik bir dua kitabı vardı. Adı Hasan olsa da kim olduğunu, nereden geldiğini biliyordu. Ahmet Ağa'nın yanında karnı doyuyordu. Uysal kişiliğiyle efendisine hizmette de kusur etmiyordu ama ne yapıp yapıp babasının vasiyetini yerine getirmeye kararlıydı. Bir gece gizlice göçebe obasından kaçıp yollara düştüğünde aklına Yuvacık ve evleri, yuvaları geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuydu, millet sefil, perişandı. Hasan ya da asıl adıyla Arakel, zar zor da olsa sonunda İzmit'e döndü. Yuvacık'ta eskiden tanıdığı kimse kalmamıştı. Bakkal Hamza amcanın dükkanını işleten adamın anlattıklarına bakılırsa Hamza'yı gavur meraklısıdır deyip öldürmüşler, mallarını yağlamışlardı. Karısı ise yeniden evlenmişti. Doğduğu evin yerini aradı, buldu da. Yuvacık'taki yuvalarında tanımadığı insanlar oturuyordu. Bir Türk ailesi. Kapı tokmağının ipini çektiğinde karşısına büyük babası ya da yayası çıkacak sandı. kapıyı açan nur yüzlü, başı bağlı bir teyze garip bir Türkçeyle "Abe ne istersin kızanım?" diye sordu. Armenak deli tutulmuş gibi bir an kapıda kala kaldı, sonra ağzından "Siz de nereden geldiniz?" böyle sözleri döküldü. "Abe biz Edirneliyiz, savaş sırasında muhacir geldik. Oradaki Ermeni mezaliminden kaçtık, yuvacıkta bulduk bu evi, metruklu kızanım, yaptık kendimize yuva." Gerisini dinleyemedi Hasan ya da Arakel. Hemen o gece İstanbul'a doğru yola çıktı. Mutlaka kız kardeşini bulacaktı. İşte İstanbul'daki son Ermeni yetimhanesinin kapısında bunlar bir film hızıyla beyninden geçti, yutkundu, sonra umutsuzca kapıyı çaldı. Koca demir kapı ağır ağır açıldı. Karşısında gözlüklü bir adam duruyordu. "Buyurun delikanlı, ne istiyorsunuz?" "Şey, ben kız kardeşimi arıyorum." "İçeri girin, şöyle geçin. Adım Lütfü, yetimhanenin doktoruyum." "Ya yetim kızlar, onlar nerede?" "Gündüzleri bir bölümü zengin evlerine çalışmaya gidiyor. Kız kardeşinizin adı?" "Rusik." "Bu isimde kimseyi hatırlamıyorum. Bir de müdüre hanıma sorarız." "Kendisiyle görüşsem?" "Şu anda burada değil. Evinde bir akşam daveti verecekmiş. O nedenle kızlardan bir ikisini de yanına alıp evine gitti." Hasan müdüre hanımın ev adresini alıp hemen fırladı. Kavafyan yazılı zile basarken Hasan'ın yüreği ağzından fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Kapıyı bembeyaz önlüklü bir uşak açtı. İçeriden müzik sesi geliyordu. Bu Armenak'ın çok iyi bildiği bir Ermeni türküsüydü. "Askem gemi havan." Kapıdaki uşağı deli gibi kenara itip "Lusik, Lusik" diye bağırarak içeri koştu. Salonun ortasında, orta yaşın üstünde bir hanım, üç tane genç kıza Ermenice masayı nasıl kuracaklarını anlatıyordu. İçeriye çılgın gibi giren delikanlıyı görünce çığlık attılar. "Ne oluyor Levon? Kapıyı kim açık bıraktı?" Yaşlı kadın böyle bağırarak Hasan'ın üstüne yürürken birden durdu. Gözünü Hasan'ın gözlerine dikti. "Sen de kimsin? Nereden çıktın?" Benim adım Hasan. Ne arıyorsun evimde?" "Kız kardeşimi arıyorum. Yetimhaneden Lütfü." "Ben evimde Türk kızı çalıştırmam. Ben aslen Türk değilim. Kripto Ermeniyim." "Ne? Nasıl yani?" Hasan, Digin Kavafyan'a ailesinin ve Armanekken Hasan Oluş'un öyküsünü kısaca özetledi. Sıra Lusik'i dünyaya gelişini anlatmaya geldiğinde Digin Kavafyan, "Bir dakika, bana yardıma gelen becerikli bir kız daha var. Senin köyünden, mutfakta çalışır." Böyle diyerek içeriye seslendi. "Keganuş, Keganuş." Armenak mutfaktan çıkan kızı gördü. Abraham Ağa'nın tesbihi mermer koridorun dört bir yanına saçıldı. 1980, Moda, İstanbul.